Ayrım 21, Osmanlı'da Oğlancılık, Rıza Zelyut, sayfa 213. Saki kimdir? Saray, köşk ve yalı bahçelerinde yaşanan tatlı hayatın gül, bülbül, şarap ve sevgili gibi sembollerle divan yani saray edebiyatına yansıdığı bilinmektedir. Bu şiirlerde gördüğümüz sevgili büyük ölçüde oğlan sevgililerdir. Divan edebiyatı denilen Osmanlı üst tabakasının edebiyatında karşımıza sıkça çıkan Saki de bu oğlanlardan başkası değildir. Saki'yi içki sunan bir kadın gibi yorumlayan edebiyat tarihçileri gerçeği çarpıtmaktadırlar. Erkeklerin bulunduğu bu eğlence ortamında kadınlar asla yer almamışlardır. Bırakın meclise girmeyi, kadınlar bu işlerde dolaylı olarak bile hizmet etmemişlerdir. Sakiler güzel ve parlak oğlanlardan özel olarak yetiştirilmişlerdir. Görevleri ise uluların şaraplı, çalgılı, şarkılı eğlencelerinde yani işretlerde içki sunmaktır. Necati Bey bunu şöyle anlatıyor. Mecliste saki desti ile el bir eyleyüp, şol gül şarabı ayağa düşürdüler. Dipnot buradaki ayağı düşürmek deyimiyle hem herkesin çok içtiği belirtiliyor hem de ayak eskiden büyük şarap kadehi anlamına geldiğinden şarabın büyük kadehlerle içildiği anlatılıyor. İçki meclisinde saki ile şarap testisi işbirliği yaptılar ve o gül gibi şarabı ayağa düşürdüler. Yavuz Sultan Selim'in has adamlarından olan şair Revani işretnamesinde sakiyi anlatırken şöyle diyor. Öpüşmekte kolunu boynuna sal, revani leblerin sen ağzına al. Nukul yerine vire buselerden, suna daim şeker san buselerden. Bu beyitler sakilerin bedensel bir aşkla sevilmek istendiklerini ve sevildiklerini pek açık gösteriyor ve şöyle diyor. Sakiyi öperken kolunu boynuna at, dudaklarını da ağzına al. Sana daima çerez yerine o şeker öpücüklerden versin. Başta devleti yöneten kadro olmak üzere Osmanlı erkekleri bunlara aşık olmuşlardır. Bu aşkı o sakileri anlatan saray şairlerinde de şiddetli biçimde görüyoruz. İşte o sakilerden birisini ve ona duyduğu arzuyu Lale Devri'nin sembol şairi Nedim şöyle anlatıyor. Sakiya, meclise gel cismime gelsin canım. Ahdler tevbeler ol sagara kurban olsun. Ayağın sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey kırılan şişeyi rindan olsun. Merhaba ettiğin ellerle reva mı göreyim? Eller emsin o şeker lebleri de ben durayım. Bari lütfeyle azalim biricik yüz süreyim. Payin olmazsa eğer guşeyi daman olsun. Oldukça anlaşılır bir dille yazılmış olan bu şiirde şair Nedim şöyle diyor. Ey saki içki meclisine gel ki bedenime can gelsin. Bir daha içmeyeceğim diye ettiğim tövbeler elindeki kadehe kurban olsun. Ayağını yere sakınarak basma benim sultanım. Dökülen içki kırılan rintlerin kadehi olsun. Başkalarına merhaba demeni nasıl kabul edeyim? Senin o şeker gibi dudağını eller emerken ben nasıl durayım? Bari biraz anlayış göster ey zalim sevgili yüzümü süreyim. Ayağını uygun bulmaz isen eteğinin bir kıyısına. Saki'yi anlattı bir başka gazelinde de şunları söylüyor. Çoktan ey Saki gelip sinemde mihman olmadın. Derdime destindeki sagarla derman olmadın. Dipnot ey saki çoktan beri gelip de kucağımda konuk olmadın. Derdime de elindeki kadehle derman olmadın. Mahsın mehden güzelsin belki ama neyleyim. Ah bir şeb burcu aguşumda taban olmadın. Dipnot aysın aydan bile güzelsin belki ama ne yapayım ki bir gece kucağımın burcunda yani ufkunda parlamadın yani doğmadın. Hayli demdir kim belin koçmaya kastettikçe ben, naz ile benden yine bana girizan olmadın. Dipnot, ben uzun zamandır belini kucaklamak için çabalıyorum ama sen nazlanıp bana gelmiyorsun. Sümbülzade Vehbi bir gazelinde Saki'ye şöyle sesleniyor. Her kadeh başına olmazsa da ol mesti gurur. Lebin öptürmeye verseydi cevaz ikide bir. Yukarıdaki beyitten de anlaşılacağı üzere Osmanlı kültüründeki sakinin görevi içki dağıtmakla sınırlı değildir. Onun mutlaka bir veya birkaç erkek aşığı vardır. O aşıklar sakiyi öpüp kullanmak peşindedirler. Sakiye yönelik bu türlü övgüler erkek erkeğe ilişkinin meşrulaştırıldığı, hatta saki üstünden kutsandığı bir ahlak sisteminin göstergesidir. Sakilerin sevilen, öpülen ve kullanılan oğlanlar olduğunu kabul etmek istemeyen akademisyenlere en açık cevabı divan edebiyatının doruklarından birisi olan şair Baki veriyor. İmparatorluk kültürünü şiirlerine yerleştiren Ozan, şu beytinde sakilerin içki meclisinde dudağından öpüldüğünü ortaya koyuyor. Bade haydi alındı mecliste, öptüler saki dudağından. İkinci Mahmut döneminin şairi ve seçkinler kesiminin akıl hocası Ayni, Saki Name'de Saki'nin 13-14 yaşında olması gerektiğini belirtiyor. Ola saki edibü sahib esrar, melek hu mahsima mir ruhsar. Kız olan kız ola ziyi püserde, bir eşi olmaya cinsi beşerde. Açık meşrep şekerle tatlu dillü, 13-14 yaşında mehmisüllü. İşret meclisinde bütün gözler sakidedir, herkes onu kapmak üzere hazır gibidir. Hıram içse ayak üzre o afet, kopa bezmi şarap içre kıyamet, kadeh nuş eyle dükçe çeşmi nazı, şikar eyler uçarken şahbazı. Dönemlerinin tanığı olan şairlerin anlattıkları gösteriyor ki, 1400'lerden 1800'lere kadar 400 yıllık süreçte sakinin kimliği, görevleri, konumu, ondan beklentiler hiç değişmemiştir. Bugüne kadar edebiyat tarihlerinde güzel bir kadın gibi gösterilen Saki, aslında 14-15 yaşlarında parlak, güzel, işveli bir oğlandır. Saki bir iç oğlanı konumunda olduğundan sahibinin onu istediği gibi kullanma hakkı vardır. Elbette ki işret anında sofrada bulunan diğer erkeklerin de Saki'ye göz koydukları, onu kucaklayıp öpmek istedikleri anlaşılıyor. Sistem içinde bu bir kural haline geldiğinden bütün saray şairlerinde aynı anlatımlara, aynı isteklere rastlayabiliyoruz. Uşak oğlanlar ve cezaları. Osmanlı egemen sınıfında oğlancılık öyle yaygınlaşmıştır ki, zengin evlerindeki erkek uşaklar ve oğlanlar da birbirlerine tutulmaktadırlar. Bunların birbirleriyle ilişkiye girmeleri, efendinin kullanacağı bir oğlanı başka bir hizmetlinin kullanması, efendilerin düzenine karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Bunu yapanlar denize atıp boğmakla dahil her türlü cezayı hak etmiş sayılmaktadırlar. Gelibolulu Ali bunun neredeyse kural haline geldiğini yazmaktadır. Tüysüz türüzsüz uşakların birbirlerini kıskanmakla kinlerini ve kıskançlıklarını meydana vurmaları bir bakıma hoş görülebilir. Ama adet edinip ikide bir de kıskançlığını belli etmesi tedirgin ettiğinden dolayı bir kötülüktür. Kısacası tuz ekmek hakkını bilmeyen kuldan bir köpek daha iyidir. Gerçi o insandır, öteki ise köpektir. Nankör kul insan yaratılışında bir domuzdan beterdir. Yani yoldan çıkmışlık batağında bir kara canavardır. İkide bir de kendi hizmetini anan, efendisinin nimetini hatırlamayan, boş aklınca bunca yıl hizmet ettim diyen, efendimin çekisinden, işkencesinden başka nesnesini görmedim sözünü söyleyen, ne dünyada onar yeter, ne de devlet ve mutluluk rahatına yeter. Ne ev bark olup çoluk çocuğa karışır, ne de berhordar olup oğul kız bahçesinin yemişlerini yer. Daima yeler onmazlığı elde birdir. Ömrü sonuna erinceye kadar feleğin kahrına uğrar. Bir bahtsız derbeder olur. Kul ise kapı kapı satılmaktan kurtulmaz. Yanaşma ise iki yaka isi olmaz. Öldürülmesi gerek bir geberesi olması gerçekleşir. Tüysüz türüsüz harem hizmetkarları kollarına dağ yakıp köyündürmek edebi terk ile asiliktir, azmışlıktır. Hele şerhalar çekmek ve bazılarını çivitlemek, bununla birlikte Efendimiz görmesin diye başka bir bahaneyle bağlayıp göstermek, bunu yapanın bağlanmasını gerektiren bir başkaldırmadır. Demek isterim ki hiç sorup izlemeden o gibilerin kırkılması ya da kırılması gerekir. Eğer bir güçlü dilekçisi yani arzulayanı çıkarsa gizlice denize atmak gerektir. Çünkü kendisi genç olduğu halde o türlü kalleşçe işler yapması, eğer uşaklardan birine aşık oldum demekse veli nimetine hıyanet etmiş olur. Ve eğer bana gizliden gizliye muhabbet edenin aşkına yandım demekse kendini harcadığı meydana çıkar. İki yönden de ortadan kaldırılmaları gerekli olur. Göz yumulduğu takdirde o haremdeki hizmetkarların utanmaları ve edepleri kalkar. Berş ve afyona döşenseler ve terkip ve gubar-ı benge rağbet edip bulduklarını yeseler, adam akıllı ağaçlanmaları vaciptir. Yani iyice değnekten çekilip dövülmeleri gerektir ve mutlaka lazımdır. Ta ki başkalarına ibret olsun. Her birinin keyfe tutulmakta ihtiyatla deprenmesi gerektiği belli olsun. Dipnot: Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları, Cilt 1, Sayfa 48. Yatak odalarındaki durum. Osmanlı Devlet çarkını yürütenler, evin işlerini yürütmek için iç oğlanı olarak aldıkları hizmetkarları, cinsel iştahlarını gidermek için kullandılar. En yüksek hukuk makamında bulunan bir kadı askerin yani kaz askerin böyle bir ilişkisini de anlatıyor Gelibolulu Ali. Anlatım biçimi ise işin vahametini ve ne kadar cazip gösterildiğini gözler önüne seriyor. Devletlilerin haremine gitmek ve iç oğlanlarının oturduğu mutlu alana girmek izin olmadıkça hoş görülmez, doğru değildir. Yani bu hal her nedenle mahrem geçinip de kendisini evden sayan aklı kıt takımından bile çıkmaz. Onlardan da görülmez. Yine orta tabaka halkın kahvehanelerine destur demeden girmek ve ayrıca kapıcıları olmayan odalara hiç olmazsa öksürerek girmeyip ansızın girmek hoş olmayan yakışıksız bir harekettir. Ev sahibini uygunsuz bir iş üzerinde bulması ve fail ve meful akıl almayacak bir utanç altında kalıp ayıplanmasına yol açmaktır. Ve kirli ayıplarını açığa vurarak onu rüsva eylemektir ve yanlıştır. Zamane kadılarından birisi bir akşam kadı askerlerden birinin halvethanesine ermiş. Yani izin almadan ve uşaklar duymadan ansızın kitaphanesine girmiş. Oysa insanlık bu ya, kadı askeri nefsini körletmek üzere bir işe girişirken görmüş. Oğlanlardan birinin yüksek köşkünü şehvet selinin kabarmasıyla yıkar bulmuş. Boş aklınca onun gizli ayıbına vakıf olmakla kendisinin başı ve sığınağı olana üstün gelmiş. Gerçi suspayı olarak istediği 150 akça kadılığa ulaşarak geçimini düzmüş. Lakin bu pervasız küstahın da delikanlılığında bu işin sonuna varmış bir meful olduğu, iki kıllı olduğu, bıyığı ve sakalı çıktığı, zamanda oğlancılar takımına öncü Lut ümmetiyle aynı meşrepte yani oğlancı olduğu ve heva ehli yani nefsine düşkün idüğü yani olduğu bilinmiş. Belki de o günlerde iki zevklilerden hem oğlan kullanan hem de kendisini kullandırtan sayılan kötü yaratılışlı bir muhannes yani kötü kadın yaratılışlı olmasının gerçek olduğu meydana çıkmış. Dipnot: adı geçen eser sayfa 166. Kadızadeli oğlancılar. 17. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a hakim olan gerici bir akım ortaya çıktı. Kadızadeliler veya fakılar denilen bu grubun temel özelliği son derece dindar görüntü altında her türlü pis işe bulaşmalarıydı. Bunların durumunu Osmanlı'da karşı düşünce ve idam edilenler ile Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset adlı eserimizde ayrıntılı olarak ele aldık. Normal Müslümana yasak ettikleri her türlü haramı işleyen bu softalar oğlan kullanmayı bile dine uygun gösterdiler. Onlardan birisinin öyküsünü dönemi çok iyi bilen Osmanlı tarihçisi Naima'dan aktardık. Bu fakıların en tanınmışlarından birisi her halini peygamberin buyruğuna ve yaşayışına uydurmaya çalışıyor gibi görünür, bıyıklarını bile kırpardı. Şeriata uygun yaşadığını iddia eden bu fakının görünüşüne göre evlat olarak yetiştirdiği genç bir erkek hizmetçisi vardı. Bu oğlan giysisine ipekten bir uçkur yaptırmıştı. Adı geçen fakı bu oğlanı gece gündüz kullanırmış. Ama bir gün yine yanaşacakken ipek uçkuru görünce demiş ki, ''Şu uçkurundaki ipek kumaşı hemen at, çünkü vücuduma değiyor, günaha giriyorum.'' Bu dindar geçinen kişinin yaptığı bu pis iş gözüne günah olarak görünmüyor. Ama tütün ve kahve içmek, peygamber döneminde olmayan ipek kumaş giymek, bıyığını kırpmamak, sufilerin semağına katılmak en büyük suç, en büyük günah sayılıyor. Maanzade bu kadızadeli fakının dostu gibiymiş, bir gün ona sormuş. Sizler dünya zevkleriyle ilgili her türlü suçu gizlice işliyorsunuz. Ama gerçek dünyada önemsiz konularda bile çok tutucu davranıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Diğeri şu karşılığı vermiş. Beyim, sen çok ahmakmışsın. İnsan bir haram işlediği zaman o işin temelinde ya dünya malı kazanmak bulunmalı ya da ruha haz veren veya bedene zevk veren bir durum olmalı. Böylece bu işi yapan kişinin günahkarlığı ileri sürülemez. Yoksa altın veya gümüş eşyayı kullanmakta, ipek giymekte, tütün içmekte, türkü söylemekte, benzeri şeylerde onların kendilerinden kaynaklanan bir tat yoktur. Akıllı insan odur ki böyle küçük lezzet parçalarını reddetmeli, hatta halkın önünde kesinlikle inkar etmeli ve böylece şu aptal halkı kendisine iyice inandırmalı ve bağlamalıdır. Bu işin iç yüzünü bilenler hem dünya işlerinde hem de canımızın çektiği işlerde birlikte olurlar ve bu nimetlerden yararlanırlar. Ayrıca insan bu yolla cahil kesimin dedikodusundan da kendisini korumuş ve kurtarmış olur. Dipnot Naima, Tarihi Naima, Cilt 6. Zevk, mal, para uğruna her şeyi mubah ve helal gören bu dini anlayış oğlan kullanmayı da içselleştirmiş, bunu alt tabakalara aktarmıştır. Bu gelenek Cumhuriyet'in sıkı denetimine karşın bu tutucu kesim tarafından günümüze kadar sürdürülmüştür. Oğlanların milliyetleri. Gelibolulu Ali'nin eserinde oğlancıların kullandığı şehir oğlanlarının hemen hemen her milletten çıktığı görülüyor. Bu durum oğlancılığın 16. yüzyıl sonunda çok yayıldığının, hatta kök saldığının bir kanıtıdır. Yazar bıyığı terlememiş ve sakalı çıkmamış olanları beyan eder bölümünde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor. İmdi tüysüzler soyundan, yani oğlanlardan, namert lokması olanların çoğu Arabistan piçleri ve Anadolu Türklerinin veledi zinalarıdır. Gerçi Rumeli vilayetinin gerçek köçekleri yumuşak başlı olur ama Bosna ve Hersek memleketinin cılasun oğlanları kişinin dediğine uymakta, istediğini yapmakta hep uysal olurlar. Lakin bunların sürdüğü güzellik ve cazibe süresini hiçbir diyarın tüysüzleri sürmez. Nicesi 30 yaşına varıncaya kadar güzel yüzünde gönlüne üzüntü olacak kıl görmez. İmdi Türk çocukları, Arabistan'daki ele avuca sığmaz civelek çocuklar, güzellik yönünden hepsinden kısa ömürlü olurlar. 20 yaşlarına vardıkları gibi rağbetten düşerler ve aşıkların işinden kalırlar. Ama İçel civanları, Edirne, Bursa ve İstanbul'un ince bellileri her yönden kusursuzlukta ve güzellikte onlardan ileridir. Güzelliği ve cazibesi eksik olanların ise çeke çevire tazelikleri ve tatlılıkları naz ve cilveyle onları sevimli gösterir. Ama Kürt tüysüzleri, anadan doğma evbaş olanların tecrübesine göre sağlıklı, yumuşak ve uysal imişler ve her ne teklif olunsa dinleyip yapmaları çok olurmuş. Hele bellerinden aşağısını kınayla boyarlar, ta dizlerine ininceye kadar boyanarak kendilerini süslerlermiş. Özellikle çoğu ince belli ve uzun boylu olurlar. Kendilerini teslim ettikleri sırada her uzvuyla birlikte yumuşaklık gösterirlermiş. Sözün kısası, görünüşte yumuşak davranmakta, aslında karşı durmakta. İçel, Bursa, İstanbul, Edirne güzellerinin çoğu inat ederlermiş. Buna göre bunların vuslat nimeti büyükler için vardır. Yanlarında gezen aşıklarını bahtsız ettikleri ve parasız pulsuz bıraktıkları meydandadır derler. Ve iki gencin fırsat vaktinde birbirinden yararlanması yahut birisi ötekini sarhoş edip üstüne çıkması değmeden mümkün olmayacak bir iştir diye anlatıp söylerler. Sözün kısası, ün salmış güzel yüzlülere rağbet edip karşısında gümüş servi endamlı uzun boylu salınarak yürüyenleri kullanmak isteyenler Rumeli köçeklerinden şaşmasınlar. Kul cinsinin de Yusuf çehreli çerkezlerinden ve Hırvat asıllıların nefesleri mis kokanlarından sakın usanıp bezmesinler. Gerçi içel mahbuplarında da nazeninler olur. Lakin çoğu vefasız, insanı üzmek isteyen cefacı güzellerdir. Onlara sahip olanların huzuru ve rahatı az bulunur. Ama Arnavut cinsi de gerçi aşıkların gönlünü alırlar. Bu kadar var ki gayet inatçı olurlar. Ama Gürcü, Rus ve Görel cinsi öteki esnafın gübresi gibidir. Onlara bakarak Macar soyundan olanlar başka tayfaların tabiata uygun ve makbul olanlarıdır. Gel gelelim çoğu efendisine hıyanet eder. Düşüp kalkmalarından, davranışlarından her kişi onların çirkin yönlerini görür. Şaşılacak olan budur ki Mısır evbaşları Habeşlilere düşkündür. Araya soğukluk girer, her biri insanın samurudur derler. Aslında yatak hizmetinde uslu olurlarmış, yani esbab buhurlamayı, yatak ve yastık döşemeyi candan isterlermiş. Erkeğin de dişisinde adamlık belliymiş. Her ne semte götürülse uysal ve güzel davranarak yumuşaklık göstermeleri kolaymış. Dipnot: Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları. Mevaidün Nefais fi Kavaidil Mecalis Cilt 1, sayfa 59.
21. ayrımın sonu, sayfa 224.